Ayrım 17.
Yukarıda aktarılan örneklerden görüldüğü gibi K'da bilişsel kişiler arası döngünün diğerleri düşmanca, dolayısıyla benlik düşmanca biçiminde oluştuğu görülmektedir. Vakanın düşmanlık beklentileri karşısında diğer insanlara soğuk, uzak davranmasının sonraki yaşantılarında bu diğer insanlardan düşmanca, soğuk, uzak, tepkiler almasını kolaylaştırdığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla vakadaki bu kişiler arası şema, yaşantısal düzeyde kanıtlanabilir hale gelmekte ve sonraki kişiler arası yaşantılarda kendini yeniden üreterek kişiler arası güçlükleri ve depresif belirtileri devam ettirmektedir. Aşağıdaki kayıt örneğinde ise yaklaşık bir yıl süren tedavinin sonunda vakanın kişiler arası bilişsel döngüsünde dostluk boyutuna geçişi babasıyla ilgili bir durumda örneklenmiştir. Durum. Gece ufak kardeşim ve babam birlikte yattılar. Ben nasıl davrandım? Gidip ufaklığı öptüm ve içimden babamı öpmek geldi. Ve gittim onu da öptüm. Şaşılacak şeydi doğrusu. Elini öptüğüm kadar candan öptüm. Babam nasıl davrandı? Ben bir yanağından öpüp çekmiştim. O da başını yastıktan kaldırdı. Beni öpmek ister gibi bekledi. Ben de yanaşıp öbür yanağından öptüm. Çok şaşırmıştı. Neler oluyor bu kıza der gibi merakla bakıyordu ama mutluydu. Duygu. Bunu yaptıktan sonra kendimi çok iyi hissettim. Önceden sadece kardeşimi öpüp çekip giderdim. Babama iyi geceler dilemek bile zor gelirdi, sıkıntı verirdi. Böylesi daha güzelmiş. Sonuç. Babamla olan ilişkilerim iyi olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. O halde böyle yapmalıyım. Zorunluluktan çok bu benim yararıma. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı. Ceylan Tuğrul. En genel anlamıyla cinsel işlev bozuklukları, kişinin istediği biçimde cinsel ilişkide bulunmasını engelleyen bozukluklardır. Cinsel ilişki, ilgi ve destek, uyarılma, doyum ve rahatlama olmak üzere 4 aşamadan oluşur. Bu aşamaların birinde veya birkaçında engellenmenin ortaya çıkması cinsel işlev bozukluklarına yol açar. Bu engellemeler sonucunda cinsel isteğin azalması ya da yok olması, uyarılamama, cinsel birleşme için gerekli fizyolojik tepkileri verememe, cinsel ilişkiden zevk alamama, doyuma ulaşamama ya da doyumu kontrol edememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Tablo 1'de bilişsel davranışçı yaklaşımlı cinsel tedavi uygulamaları açısından yararlı olabilecek genel bir sınıflandırma yer almaktadır. DSM-4'te ise 1994 cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmik bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları ve başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozuklukları başlıkları altında ele alınmaktadır. Ayrıca işlev bozuklukları psikojenik, biyojenik, yaşam boyu edimsel, genel, o duruma özgü gibi farklı açılardan da değerlendirilmektedir. Tablo 1. Cinsel işlev bozukluklarının sınıflandırılması. Cinsel istek bozukluğu. Kadın. Cinsel isteğin azalması veya olmaması. Erkek. Cinsel isteğin azalması veya olmaması. Cinsel uyarılma bozukluğu. Kadın. Cinsel uyarılmanın azalması veya olmaması. Erkek, erektil bozukluk. Orgazm bozukluğu. Kadın, orgazmın gecikmesi veya olmaması. Erkek, erken boşalma, boşalmanın olmaması, geç boşalma. Cinsel ağrı bozukluğu. Kadın, dispareuni, vajinismus. Erkek, dispareuni. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan yaklaşımlar. 1950'li yıllarda cinsel işlev bozukluklarının erken çocukluk yaşantılarından, psikoseksüel gelişim dönemlerindeki aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkan derin çatışmalardan, Oedipus kompleksi ya da kastrasyon, anksiyetesi gibi nedenlerden kaynaklandığı görüşü hakim olmuştur. Freud, 1949. Dolayısıyla tedavide de bilinçaltı çatışmaların çözümlenmesini hedef alan psikoanalitik yaklaşımlı terapiler uygulanmıştır. 1960'lı yıllardan itibaren tüm diğer davranışlar gibi cinsel davranışların da öğrenildiği ve cinsel işlev bozukluğu olan kişilerin cinsel uyaranlara yanlış tepkiler vermeyi öğrenmiş oldukları görüşü ortaya çıkmıştır. Bu görüşe paralel olarak tedavide öğrenme kurallarına dayanan davranışçı terapi yaklaşımı kullanılmaya başlanmış ve özellikle derin kas gevşetme ve sistematik duyarsızlaştırma yöntemleri önerilmiştir. Kleist ve Winch 1977, Cook 1966, Lazarus 1963, Wolf ve Lazarus 1966. 1970 yılında Masters ve Johnson'ın İnsanın Cinsel Yetersizliği adlı kitaplarının yayınlanmasıyla modern cinsel terapi yaklaşımının temelleri atılmıştır. Masters ve Johnson'ın yaklaşımı yine davranışçı bakış açısına dayanmakta ancak psikoanalitik ve diğer davranışçı yaklaşımlardan farklı olarak çifte ve çift arasındaki ilişkilere de odaklanmaktadır. Bu tedavi yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri hem tüm işlev bozuklukları için kullanılabilecek ortak teknikleri hem de farklı işlev bozuklukları için kullanılabilecek spesifik teknikleri kapsamasıdır. Tedavide ayrıca cinsel eğitime, eşler arasındaki iletişim biçimlerine, işlev bozukluğunun ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde rol oynayan hatalı davranışların değiştirilmesine ağırlık verilmekte ve ev ödevlerinden yararlanılmaktadır. Masters ve Johnson'ın geliştirdikleri bu tedavi yaklaşımı ile cinsel tedavilerin başarısında önemli bir yükselme olmuştur. Sonraki yıllarda bu başarının daha da yükseltilebilmesi için gerek tedavinin uygulama biçiminde gerekse kullanılan tedavi yaklaşımında bazı değişiklikler yapılması zorunlu olmuştur. Modern yaklaşımlarda da Masters ve Johnson'ın yaklaşımında olduğu gibi temel olarak davranışçı terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte Masters ve Johnson'ın yaklaşımından farklı olarak modern tedavilerde cinsel işlev bozukluklarının çok heterojen bir grup olduğu ve cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde çok çeşitli nedenlerin rol oynadığı vurgulanmaktadır. Houghton 1989, Georges 1992, Woody 1989. Dolayısıyla uygulanacak tedavinin de çok yönlü ve bütünleştirici olması önerilmektedir. Başka bir deyişle modern cinsel tedavilerde eklektik bir yaklaşım kullanılmakta ve farklı terapi yaklaşımları birleştirilmeye çalışılmaktadır. Bugün için cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde en yaygın olarak kullanılan yaklaşım bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımıdır. Bilişsel davranışçı bakış açısı. Cinsel fonksiyonlar biyofiziksel ve psikososyal cinsel sistemlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkarlar. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana gelen olumsuz belirtiler fonksiyon bozukluğuna yol açarlar. Davranışçı açıdan bakıldığında tüm diğer davranışlar gibi cinsel davranışlar da öğrenilmiş davranışlardır. Cinsel açıdan normal fonksiyonda bulunabilen kişiler cinsel uyaranlara karşı doğru tepkiler vermeyi öğrenmişlerdir. Başka bir deyişle bu kişilerin psikososyal sistemlerinde cinsellikle ilgili olumsuz belirtiler yoktur. Cinsel fonksiyon bozukluğu gösteren kişiler ise çeşitli nedenlerden dolayı yanlış tepkiler vermeyi öğrenmişlerdir. Tedavide yanlış tepkilerin düzeltilmesinde ev ödevlerinden yararlanılır. Ancak bazı durumlarda ev ödevlerine karşı gösterilen olumsuz tepkiler kaçınma davranışına yol açmakta ve ödevler yapılamamaktadır. Bilişsel bakış açısına göre ise ödevlere karşı gösterilen olumsuz tepkiler çeşitli düşünce ve imajlardan kaynaklanmaktadır. Bu düşünce ve imajlar genellikle çok otomatik olarak ortaya çıkarlar. Otomatik düşünceler çoğunlukla kişinin kendi bile farkına varmadan o kişinin zihninde yer alırlar. Bu nedenle mantıksal düşünme sürecinden geçirilemezler. Otomatik düşünceler aynı zamanda olumsuz duygularla ilgilidirler. Otomatik düşünce ve imajlar kişinin o konu ile ilgili tutumlarından kaynaklanırlar. Başka bir deyişle terapide ödevlerin yapılmasını engelleyen otomatik düşünce ve imajlar cinsellikle ilgili daha genel ve olumsuz tutumları yansıtırlar. Bu olumsuz tutumlar ise kişinin yakın veya uzak geçmişindeki yaşantılardan kaynaklanmaktadır. Bilişsel davranışçı bakış açısına göre yanlış cinsel tepkilerin öğrenilmesi, hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörlere ve bu faktörler arasındaki ilişkilere bağlıdır. Hazırlayan faktörler. Cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasını kolaylaştıran, yatkınlık yaratan faktörlere hazırlayan faktörler denir. Bunlar, ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi, eksik ya da yanlış cinsel bilgi, cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler, anne-baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi, erken travmatik yaşantılar, eşler arasındaki iletişim biçimi, uyarılma eşiğinin yüksek olması, nevrotik kişilik özellikleri, yakınlaşma sorunları, ayrılık anksiyetesi, cinsel istismara maruz kalma ve bunun gibi. Ortaya çıkaran faktörler. İşlev bozukluğu ile ilgili belirtilerin ilk defa görülmesinde rol oynayan faktörlere ortaya çıkaran faktörler denir. Bunlar, eşler arasındaki uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları, eşin cinsel bir sorununun olması, performans anksiyetesi, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol veya ilaç kullanımı, hamile kalma korkusu, evlenme, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler, travmatik cinsel yaşantı ve bunun gibi. Sürdüren faktörler. İşlev bozukluğunu kronikleştiren veya daha da kötüleştiren faktörlere sürdüren faktörler denir. Bunlar, sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar, çok sık cinsel ilişkide bulunma, cinsel ilişkiden kaçınma, ilişkiye kendini verememe, performans anksiyetesi, suçluluk ve utanç duyguları, eşin tepkileri ve bunun gibi. Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı. Bilişsel davranışçı tedavilerde amaç, yanlış öğrenilmiş tepkilerin yerine yeni ve doğru tepkilerin öğrenilmesine olanak sağlamaktır. Yeni ve doğru tepkilerin öğrenilebilmesi için de öncelikle nelerin yanlış öğrenilmiş olduğunun bilinmesi gerekir. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce çok yönlü ve detaylı bir değerlendirme yapılması çok önemlidir. Çünkü tedavinin başarılı olup olamayacağı buna bağlıdır. Değerlendirme. Değerlendirme aşaması çiftin ve sorunun özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 2-4 görüşmede tamamlanır. Değerlendirme sırasında hasta ve eşi ile hem ayrı ayrı hem de birlikte görüşülür. Görüşmeler biri kadın, biri erkek olmak üzere çift terapist tarafından yapılabileceği gibi tek terapist tarafından da yürütülebilir. Tedavi sonuçları açısından görüşmelerin tek veya çift terapist tarafından yapılmasının önemli bir rol oynamadığı bildirilmiştir. Iron Twitch ve Siemens 1983, Mike Hayes ve arkadaşları 1976. Bazı çalışmalarda ise tedavinin tek terapistle yürütüldüğü durumlarda terapistin cinsiyetiyle hastanın cinsiyetinin aynı ya da ayrı olmasının tedavinin başarılı olması açısından önemli bir faktör olup olmadığı incelenmiştir. Genel olarak terapist ile hastanın aynı ya da ayrı cinsiyette olmalarının tedavi açısından önemli bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Crew ve arkadaşları 1981, Lapicollo ve arkadaşları 1985. Görüşme sıklığı haftada bir ya da iki kezdir. Değerlendirme görüşmelerinin amaçlarını şöyle özetlemek mümkündür. 1. Sorunun ne olduğunu ve sorunla ilgili olarak nelerin değiştirilmek istendiğini anlamak ya da başka bir deyişle tedavinin amacını belirlemek. 2. Sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörleri saptamak. 3. Bu formülasyon çerçevesinde uygulanacak tedavi planını oluşturmak. 4. Hastayı, çifti, sorunu ortaya çıkaran ve sürdüren faktörler ve olası çözümler konusunda düşünmeye cesaretlendirerek terapi sürecini başlatmak. Sorunun ne olduğunu ve sorunla ilgili olarak nelerin değiştirilmek istendiğini anlayabilmek için terapistin öncelikle şu noktalara dikkat etmesi gerekir. A. Anlayışlı ve destekleyici olmak. Cinsel sorunu olan hastalar genellikle bu sorunlarından dolayı utanç duymaktadırlar. Böyle çok özel bir konuda bir başkasına bilgi vermek hiç de kolay değildir. Belki sorunu birkaç kelime ile anlatmak çok zor olmayabilir ama detaylar hakkında konuşmak imkansız gibidir. Terapistin çiftin bu konuda ne kadar zorluk çektiğini hissedebilmesi ve bunu çifte iletebilmesi çok önemlidir. Terapist özellikle ilk görüşmelerde sırf bilgi almak uğruna çifti çok fazla zorlamamalı, biraz zaman tanımalıdır. Ayrıca bu konudaki sorunlarını fark edip çözüm aramaya geldikleri ve cesaretle sorunlarını anlatmaya çalıştıkları için onları desteklemelidir. B. Cinsel konular hakkında rahat ve açık bir biçimde konuşabilmek. Bazen terapistler de bireysel ya da kültürel nedenlerden ötürü cinsel konular hakkında konuşmaktan ya da bir başkasının cinsel yaşamı ile ilgili bütün detayları öğrenmekten rahatsız olabilirler. Hastalar terapistin bu konudaki rahatsızlıklarını hemen fark ederler. Çünkü kendileri de aynı sıkıntıyı hissetmektedirler. Çiftin terapistin rahat olmadığını fark etmesi ise hem hasta-terapist ilişkisini hem de hastanın motivasyonunu çok olumsuz yönde etkiler. cinsel iletişim sorunu olan çiftler için durum daha da kötüdür. Bazen de terapistin cinsel konularla ilgili yanlış inanç ya da bilgileri olabilir. Cinsel terapi yapacak terapistlerin mutlaka bu konudaki bilgi ve inançlarının doğruluğunu önceden kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca terapist, ses tonu, jest, mimik, oturuş biçimi gibi özelliklere dikkat ederek çift üzerinde nasıl bir izlenim bırakmakta olduğunun farkına varmalıdır. C. Ortak bir dil oluşturabilmek. Bazı durumlarda terapistler görüşmelerde nasıl bir dil kullanmaları gerektiği konusunda endişelenirler. Genel olarak kural, hastanın sorunu anlatırken kullandığı kelimelere dikkat ederek mümkün olduğu kadar aynı kelimeleri kullanmaktır. Ancak terapistin de kendini kullandığı dil açısından rahat hissetmesi gerekir. Bazen hastaya özellikle cinsel terimler hakkında açıklama yapmak gerekebilir. Böyle durumlarda hastanın sosyo-kültürel özellikleri de göz önüne alınarak bu terimler hastaya öğretilmelidir. Bu konudaki en büyük tehlikelerden biri terapistin aşırı profesyonel bir dil kullanmasıdır. Değerlendirme sırasında genel olarak çiftten şu alanlarda bilgi alınır. Cinsel sorun. Tanımı, ilk ortaya çıkışı, gelişmesi, nedenleri, uygulanan çözüm yolları, soruna eşlik eden düşünce ve duygular, sorunun yaşamı ve evliliği etkileme derecesi ve biçimi ve bunun gibi. Aile geçmişi ve erken çocukluk yaşantıları. Anne babasının birbirleriyle ilişkileri, hastanın anne babasıyla ilişkileri, ailenin cinsel konulardaki tutumu, yetiştiriliş biçimi, travmatik yaşantılar ve bunun gibi. Cinsel gelişim ve yaşantıları. Ergenlik dönemi, menstruasyon, gece boşalması, mastürbasyon, ilk cinsel yaşantı, cinsel deneyimler, homoseksüel yaşantı, cinsel travmalar ve bunun gibi. Cinsel bilgi ve inançlar. Bilgi düzeyi, bilgi kaynakları, cinsiyeti ile ilgili düşünce ve duyguları, vücudu ile ilgili düşünce ve duyguları, cinsellikle ilgili duygu ve düşünceleri, karşı cins ile ilgili duygu ve düşünceleri, beklentileri ve bunun gibi. Eşi ile ilişkileri. Evlenme şekli, eşine karşı duyguları, ortak ve ayrı yönleri, sosyal yaşantıları, iletişim biçimi ve bunun gibi. Stres kaynakları. Mesleki sorunlar, ekonomik sorunlar, anne ya da baba olmaktan kaynaklanan sorunlar, günlük zorluklar ve bunun gibi. Ev ortamı. Evdeki kişi sayısı, oda sayısı, evin fiziksel özellikleri, yatılı misafirler vesaire. Sağlık durumu. Önemli hastalıklar, ameliyatlar, kullanılan ilaçlar, alkol kullanımı ve bunun gibi. Görüşmelerde yeterli derecede bilgi elde edildikten sonra sorunun formülasyonuna, yani sorunu hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren faktörlerin saptanmasına geçilir. Örneğin, orgazm bozukluğu şikayetiyle başvuran bir kadın hasta için şöyle bir formülasyon yapılmıştır. Hazırlayan faktörler. Hastanın anne babasını çok küçük yaşta kaybetmesi. Aşırı tutucu ve dindar yetiştirilme biçimi. Ağabeyinin ve ablasının erkekler ve cinsellikle ilgili kötü ve çirkin konuşmaları. Evlenmeden önce cinsel bilgi düzeyinin çok düşük olması. Eşini fazla tanımadan evlenmesi ve eşi ile ilgili aralarındaki büyük yaş farkı. Ortaya çıkaran faktörler. Eşler arasındaki ilişkilerde sevgi ve şefkatin ifade edilememesi. Cinsel iletişimin olmaması. Cinsel ilişki için ayrılan zamanın çok az olması. Sürdüren faktörler. Hastanın uzun süre orgazm oluyormuş gibi davranması ve eşiyle bunu konuşamaması. Eşinin cinsel açıdan fazla istekli olmaması. Sık ilişkide bulunmak istediğinde eşinin kızması ve tartışmaların çıkması. Cinsel ilişki için yeterince zaman ayrılmaması. Orgazm olup olmama endişesi ile ilişkiye kendini verememe. Hastanın mastürbasyon ile ilgili suçlanmaları. Evlenmeden önce beğendiği biri ile ilgili suçlanmaları. Sorunun formülasyonu yapıldıktan sonra tedavi planının oluşturulması aşamasına geçilir. Ancak tedavi planını oluşturmadan önce şu üç sorunun yanıtlanmış olması gerekir. 1. Cinsel işlev bozukluğunun oluşmasında biyojenik faktörlerin rolü nedir? Bazı vakalarda cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasında ya da sürdürülmesinde hem biyojenik hem de psikojenik faktörler rol oynayabilir. Dolayısıyla tedaviye başlamadan önce her hastadan ilgili bir hekime muayene olmasını istemek bir kural olarak benimsenmelidir. Sadece vajimismus işlev bozukluğu olan bazı kadınlarda vajinal kaslardaki spazm nedeniyle jinekolojik muayene mümkün olmayabilir. Eğer tedavi edilmesi gereken biyojenik bir bozukluk var ise bu tedavi edilmeden cinsel terapiye başlanmamalıdır. Bancroft 1983, Houghton 1987. 2. Cinsel işlev bozukluğunun oluşmasında hasta ile eşi arasındaki ilişkilerin rolü nedir? Bazı vakalarda cinsel ilişki ile ilgili olarak ortaya çıkan sorun evlilik ilişkisi içinde ortaya çıkan sorunlardan sadece birisidir. Böyle vakalarda hiç olmazsa bir sorunu çözmüş oluruz diye cinsel tedaviye başlamak son derece hatalı olur çünkü evlilik sorunları çiftin cinsel terapiden sağlayabileceği yararı da olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla orta derecedeki evlilik sorunlarında bile tedaviye öncelikle evlilik sorunlarından başlanmalı, evlilik ilişkisinde düzelme olmadıkça cinsel tedaviye geçilmemelidir. Houghton 1989. 3. Cinsel işlev bozukluğunun oluşmasında diğer psikiyatrik bozuklukların rolü nedir? Bazı vakalarda ise cinsel işlev bozukluğuna eşlik eden bir başka psikiyatrik bozukluk söz konusu olabilir. Bu nedenle hasta mutlaka psikopatolojik açıdan iyice değerlendirilmeli ve eğer cinsel soruna eşlik eden diğer bir psikiyatrik belirti var ise tedaviye önce bu psikiyatrik sorunun medikal veya psikolojik tedavisinden başlanmalıdır. Belirgin bir düzelme ortaya çıkmadan cinsel tedaviye geçilmemelidir. Kaplan 1988, Ekaner 1972. Kaplan 1989, major depresyon, alkol ve madde bağımlılığı, aktif psikotik reaksiyon veya ciddi kişilik bozuklukları için cinsel terapilerin kontraendike olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte hafif ya da orta derecedeki depresyon ve anksiyete belirtileri cinsel terapiye engel değildir. Houghton 1989. Biyojenik bir neden, yoğun evlilik sorunları ya da psikiyatrik bir başka sorun var ise hastaya, çifte, cinsel işlev bozukluğundan önce diğer tedavilerin yapılmasının daha faydalı olacağı, cinsel sorun üzerinde daha sonra çalışabileceği anlatılmalıdır. Değerlendirme sonucunda hastanın cinsel işlev bozukluğunun tedavisinde bilişsel davranışçı yaklaşımlı bir terapi uygulanmasının uygun olacağına karar verilirse, hastaya, çifte tedavide nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi verilir ve tedaviye başlanır. Tedavi.